Ayrım 2. Sayfa 29. 2. Ev. Taş, Ahmet'in açık ellerinde soğuk ve ağır bir şekilde duruyordu. Çiçek bozuğu gibi kaba, krem renginde. Köşeleri bir duvarcının keskisiyle köreltilmişti ve ayak kalınlığında kesilmişti. Derinlikleri ve yükseltileri sanki bir arazinin minyatürünü gösteriyordu. Aynen geldiği yerdeki Filistin'in vadileri ve tepeleri gibiydi. Ahmet açık alanda ceketi, kravatı ve başında Türk fesiyle duruyordu. Yere baktı, eğildi ve ilk taşı temele yerleştirdi. Beyaz Kudüs taşı olarak bilinen, keskiyle kesilmiş yüzlerce taş arkasında dağ gibi yığılmıştı. İlk taşı koyduktan sonra Ahmet, kuzenlerine, arkadaşlarına ve ücretle tuttuğu işçilerine baktı. İşçiler taş üstüne harç, onun üstüne taş koymaya başladılar. Yıl 1936 idi ve Ahmet, Hayra ailesi için bir ev inşa ediyordu. Ev, Kudüs ile Akdeniz arasındaki 11 binlik sahil düzlüklerinde bir Arap kasabası olan El Ramla'nın doğu köşesine yapılacaktı. Kuzeyde Galilee ve Güney Lübnan, güneyde Bedevi toprakları, Filistin ve Sina çölleri vardı. Bazılarına göre El Ramla ismi kumdan geliyordu. Bazılarına göre Arapça kelime olan Ram'dan geliyordu. Genelde toprak verimliydi. Limon, zeytin, muz, mercimek ve susam yetişiyordu. Ahmet Hayri'nin evini inşa ettiği yıl, Arap çiftçiler binlerce ton arpa, buğday, lahana, salatalık, domates, incir, üzüm ve kavun, karpuz yetiştirmişlerdi. Hayriler, halka ait vakıfta geniş aileler tarafından ortaklaşa sahip olunan ve İslami kurallara göre yönetilen topraklarda portakal, zeytin ve bademe yönelmişlerdi. Hayriler geçmişlerini araştırmışlar ve tarihlerinin 16. yüzyılda din bilgini Hayr el-Din el-Ramlavi'yi uzandığına görmüşlerdi. Hayr el-Din, Fas'tan gelmiş ve Osmanlı İmparatorluğu için kadılık yapmıştı. Başkenti İstanbul'da olan Osmanlı İmparatorluğu, Filistin'i 400 yıl yönetmişti. Yükseliş döneminde imparatorluk Viyana dışından Balkanlara, Orta Asya'ya, Kuzey Afrika'ya ve Orta Doğu'ya kadar yayılmıştı. Osmanlı Sultanı İstanbul'dan Hayr el-Din'e asırlar boyu ailede kalacak olan verimli vakıf topraklarını miras bırakmıştı. 1936'da Filistin başka bir deniz aşırı ülke tarafından, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra ülkeye gelen İngilizler tarafından yönetilmişti. O zamanlar Hayrilerin kendi aile semtleri vardı. Açık alanlar ve evler taş kapılarla ve kemerlerle birbirine bağlıydı ve semti terk etmeden evden eve geçilebiliyordu. Kadınlar nadiren dışarı çıkıyorlardı. Alışverişleri hizmetkarlara bırakıyorlardı. Hayriler kasaba sinemasının sahibiydiler ve salı günlerini sadece kabile için kullanırlardı. Düzinelerce aile bireyi Mısır'dan gelen en son filmleri izlerdi. Böylece kendi sinema salonlarında Hayri kadınları yabancıların gözlerine, özellikle erkeklerin gözlerine maruz kalmazlardı. Hayriler nadiren kabile dışından evlenirlerdi ama 7 yıl önce 22 yaşındaki Ahmet'in düğünü bir istisnaydı. Gelini Zekiye 19 yaşındaydı ve El Ramla'nın Riyad ailesindendi. Sessiz, farklı ve sadıktı. İyi bir ev kadını olarak düşünülmüş ve Hayriler tarafından çok sevilmişti. Ahmet'in amcası Şeyh Mustafa Hayri hem ailenin en yaşlısı hem de uzun süre El Ramla'nın belediye reisiydi. Mustafa, Ahmet için bir baba gibiydi. Ahmet 7 yaşındayken annesi ve babası ölmüştü ve Mustafa'nın ailesi çocuğu kendi çocukları gibi büyütmüşlerdi. Artan gerilime karşı Mustafa hem kasaba sakinleri hem de İngiliz koloni yöneticileri tarafından sevilen bir kişilikti. İngilizler 1917 yılında İngiltere'nin Filistin'de Museviler için ulusal bir vatan kurmalarına yardım edeceğini taahhüt eden tarihi Balfour bildirisini yayınlandığı sırada gelmişlerdi. Theodor Herzl tarafından Avrupalı Yahudilerin politik bir hareketi olarak kurulan Siyonizm için bu bir zaferdi. İngilizler uygun bir Musevi örgütüne kamu işlerini, kamu hizmet kurumlarını ve doğal kaynaklarını geliştirmek için yetki vermişlerdi. Böylelikle Filistin'de Musevi bir hükümetin şekillenmesi için yetki vermiş oluyorlardı. Son yıllarda Filistin'e gelen Musevi göçleri Araplarla İngilizlerin arasını açmıştı ve Şeyh Mustafa, belediye reisi ve kasabanın yaşlısı olarak sömürge koruyucuları ve sabırsız Arap soydaşları arasında aracı olmak zorunda kalmıştı. Ahmet, duvarlarının El Ramla'nın doğu eteklerindeki kuvvetli topraktan yükselmesini izliyordu. Temelinden damına kadar 14 sıra Kudüs taşları dizilmişti. Aile semtinden ayrılıp kendi dünyasını kurma kararı olağan dışıydı. Ahmet kendini bağımsız hissetmek istiyordu ama yine de Şeyh Mustafa'ya danışmıştı. Genç adamın mirasından, hayri vakıf gelirinin kendi payına düşen miktardan ve El Ramla'daki mobilya atölyesinden gelen gelirle kendi aile evinin yapılmasına karar verilmişti. Zamanı gelmişti. 26 yaşındaki Zekiye 4. çocuğuna hamileydi ve Ahmet artık bir erkek çocuğunun olmasını umuyordu. Ahmet, bir İngiliz arkadaşı ve El Ramla'da yaşayan birkaç Yahudi'den biri olan inşaatçı Benson Soli ile ana planlar üzerinde birlikte çalışmıştı. Hayriler ve birçok Arap için Bay Soli gibi Yahudiler, Ahmet'in çocukluğundan da hatırladığı gibi Filistin toprağının bir parçasıydılar. Kibbutz'taki Yahudiler, El Ramla'nın çarşamba pazarında buğday, arpa, kavun ve karpuz takas ediyorlardı. Arap işçiler yakınlardaki Musevilere ait tarlalarda çalışıyorlardı. Kibbutz'ta yapılmış el sabanlarını itiyorlardı ve Musevi çiftçiler El Ramla'ya atlarının nal takılması için geliyorlardı. Araplar, kasabalarından geçen Filistin demiryolu için çalışan Musevi mühendisleri ve kondüktörleri hatırlıyorlardı. Bazıları fabrikalardan bir torba çimento almak için eşekler üzerinde giden sakallı, Arapça konuşan Yahudileri hatırlıyordu. Çoğunlukla bu iki toplum ayrı dünyalarda yaşar ve çalışırlardı. Ancak kesişmeler belli bir düzeyde kaçınılmazdı. El Ramla'nın iyi halli Arapları, Musevi terziler tarafından dikilen elbiseleri almak için Tel Aviv'e giderler, fesler Musevilere ait kuru temizlemecilerde temizlenir veya vesikalık fotoğraflar Musevi fotoğrafçıda çektirilirdi. Hayri kadınları, elbiselerinin Musevi kadın terziler tarafından yapılması için Tel Aviv'e giderlerdi. Aile doktorlarından biri olan Doktor Litvak Musevi'ydi. Ahmet ve Zekiye'nin kızlarının gittiği Şimit Kızlar Koleji'nde kızların birçok sınıf arkadaşı da Musevi'ydi. Hepsi Arapça konuşurdu ve bizler gibi Filistinliydiler diye anlatıyordu Hayri'nin kızlarından biri. Oradaydılar, bizler gibi, Filistin'in bir parçası gibi. Bay Soli mimar ve inşaatçıydı. Sessiz, sakin biriydi. Alçak gönüllüydü. Rosalie ve Evelyn adında kızları vardı. Arapça konuşurdu. Müslümanların ve Hristiyan Arapların yaşadığı kasabalarda hiçbir problem olmadan birlikte yaşamışlardı. Ahmet ve Bay Soli çift ahşap kapıyla ayrılmış geniş oturma ve yatak odaları planlamışlardı. Çalışanlara köşede ufak bir yatak odası için duvar örülmüştü. Yassı tuğlalar, elektrik için teller döşemişler ve evin içinde kullanılmak üzere su tesisatı yapmışlardı. Zekiye'nin evin içinde modern fırınlı bir mutfağı olacaktı. Artık Arap ekmeklerini her geleneksel evde bulunan açık havada, odun ateşinde ekmek sacında yapmak yerine hamurunu herkesin kullandığı El Ramla'daki ortak fırına gönderip sıcak ve pişmiş olarak masasına getirme lüksüne sahipti. Bunlar 12 asır önce, M.S. 715 yılında Müslüman Halife Süleyman İbn Abdülmelik tarafından kurulmuş kasaba için yeni, lüks olanaklardı. Söylenildiğine göre Süleyman bu kasabaya ad verirken Raml ya da kumundan esinlenmemişti. Bu bölgeden geçerken kendisine çok iyi davranmış olan Ramla adlı bir kadından etkilenmişti. Süleyman, El Ramla'yı Filistin'in politik başkenti yapmıştı ve burası bir süre için Kudüs'ten çok daha önemli olmuştu. Şehir Şam'la Kahire'nin ortasındaydı ve kısa zamanda deri, kılıç, kova, ceviz, arpa ve kumaş taşıyan kervanların durak yeri olmuştu. Süleyman'ın işçileri, Arap dünyasının en güzel camilerinden biri kabul edilen Beyaz Camii'yi inşa etmişlerdi. Şehir sakinlerine taze suyu ulaştırmak ve tarlaları sulamak için 6 mil uzunluğunda su yolu kemerleri kurmuşlardı. El Ramla'yı çeviren hafif eğimli araziler Filistin'deki en verimli topraklar olarak kabul edilirdi. 10. asırda bir Müslüman gezgin El Ramla hakkında şöyle yazmıştı. Güzel ve iyi kurulmuş bir şehirdir. Suyu bol ve iyidir. Meyveleri bereketlidir. Pek çok avantajı bünyesinde toplar. Güzel köylerin ve muhteşem şehirlerin arasında bulunur. Kutsal yerlere ve keyifli köylere yakındır. Geçimi kolaylaştıran ticaret elverişlidir. Ekmeği en iyisinden ve en beyazındandır. Ayrıca araziler çok zengindir ve arazilerin meyveleri çok lezzetlidir. Başkenti meyve tarlalarının, şehir duvarlarının ve misafirhanelerin ortasındadır. Muhteşem hanları ve rahatlatıcı banyoları, lezzetli yiyecekleri ve değişik baharatları, geniş evleri, zarif camileri ve geniş yolları vardır. Bundan sonraki 1000 yıl El Ramla Haçlı seferleri tarafından işgal edilecek ve Müslüman kahraman Selahaddin tarafından kurtarılacak ve Osmanlı sultanları tarafından İstanbul'dan yönetilecekti. 1930'larda şehir İngiliz kuvvetleri tarafından üsve Londra'dan gelen az subaylar tarafından sömürge ofisi olarak kullanılmıştı. İngiliz subaylar zeytin ağaçları arasında, kaktüs tarlalarında ve taş duvarlar arasında kasabanın köpekleriyle tilki avlamaktan çok hoşnutlardı. Bir İngiliz az subay düzenli olarak Londra'da majestelerinin hükümetine rapor gönderiyordu. Mavi mürekkepli dolma kalemiyle ürünleri, tonlarını not ediyordu ve 1936 yılında Ahmet Hayri'nin evi ortaya çıkarken kamu düzeninde parçalanmalar artıyordu. 1933'te Almanya'da Adolf Hitler başa geçmişti ve Avrupa genelinde Yahudiler için durum kötüleşiyordu. Birkaç yıl içinde Filistin'e Musevi göçüne dönük istek artmıştı. Yeraltı Siyonist örgütler gemiler dolusu Yahudi'yi Avrupa limanlarından gidenlerinden çok daha fazlasını Filistin'in Kuzey Akdeniz kıyıları boyunca Hayfa'ya kaçırıyorlardı. İngiliz otoriteler bu akışı önlemekte güçlük çekiyorlardı. 1922 ve 1936 yılları arasında Filistin'deki Musevi nüfusu 84 binden 352 bine yani 4 katına çıkmıştı. Bu zaman zarfında Arap nüfusu da 900 bine çıkmış, %36 artmıştı. Bu araya giren 14 yıl boyunca Musevi toplumu Filistin'de güçlenmiş, Filistinli Araplar arasında milliyetçi bir hareket başlamıştı. Yıllardır Araplar Avrupa'dan göç eden Yahudilere arazi satıyorlardı. Kademe kademe arazi satışları arttıkça Musevi liderler kendilerine ait bir devlet için baskı yapmaya başlamışlar ve Araplar Musevi istilasından korkmaya başlamışlardı. Çoktan 30 bin köylü Arap yani kırsal nüfusun 1/4'ü arazilerin Yahudilere satılması ve birçok Arap arazi sahiplerinin başka ülkelerde olmasıyla evlerinden çıkarılmışlardı. Filistin kentlerindeki aileler fakirleşmişler ve birçoğu yeni gelen Yahudilere evler inşa ederek para kazanmaya başlamışlardı. 1930'ların ortalarında Arap liderler Yahudilere arazi satmanın devlete karşı ihanet olduğunu ilan etmişlerdi. Ayrı bir Musevi devletine karşı çıkıyorlar ve gittikçe artarak İngilizlerin Filistin'den çıkmalarını istiyorlardı. Ahmet ve işçileri ahşap panjurları pencerelere taktılar. Dış çit için uzun demir çubukları kireç taşı kolonlara bağladılar. Ahmet'in henüz satın almadığı ancak bir gün olacağını umut ettiği araba için yapılan ufak garaja yassı tuğlalar koydular. Çok geçmeden Ahmet dikkatini bahçeye yöneltecekti. Evin arka bahçesinin köşesinde limon ağacı için bir yer belirlemişti. Ahmet bir kere toprağa dikildiğinde kuvvetli Filistin güneşi ve El Ramla'nın tatlı suyunun ağacı olgunlaştırmasının 7 yıl veya daha fazla süreceğini biliyordu. Ekme işi bir inanç ve sabır işiydi. 1936 yılının sonlarında Hayrilerin evi bitmişti. İçi pirinçle doldurulmuş tavuk ve büyük bir yığın kuzu etinin yanı sıra el yapımı kuskus, yumuşak tereyağlı hamurla günlük hazırlanmış çörekler, sıcak şam fıstığıyla kaplanmış pizza şeklinde künefe ve kırpılmış buğday görünümünde bir tatlı bu tür kutlamalar için olağandı. Kuzenler, kız kardeşler, erkek kardeşler ve Şeyh Mustafa, Hayri bireylerinin hepsi gelecek ve topraktan yükselen beyaz Kudüs taşlı bu eve hayran kalacaklardı. Ahmet, ceketi, kravatı ve fesiyle duruyordu. Hamile Zekiye, kızları 6 yaşındaki Hiyam, 4 yaşındaki Basima ve 3 yaşındaki Fatima da oradaydı. Ahmet hala bir oğlan bekliyordu. O, arazisi olan iyi bir aileden geliyordu ve atalarının yaptığı gibi mirasını devretmek istiyordu. Zekiye bunu iyi anlıyordu. Ahmet ve Bay Soli Evi 3 katın ağırlığını çekecek şekilde planlamışlardı. Ahmet ve Zeki, aileleri büyüdükçe ve gelirleri olanak verdikçe ileride evi genişletmeyi umut ediyorlardı. Ama Hayrilerin, ailelerinin asırlarca oturduğu topraklarda yeni evleri için umut ettikleri güven duygusu 1936'ların sonunda Filistin'in günlük yaşamındaki gerçeklerle sarsılmıştı. Artık vatanları tam bir isyanın ortasındaydı. Büyük Arap İsyanı geçen sonbahar, Şeyh İzzettin el-Kassam adlı bir Arap milliyetçinin Kuzey Filistin'deki Cenin yakınlarındaki tepeleri küçük bir isyan çetesiyle ele geçirmesiyle patlamıştı. Arap milliyetçileri uzun zamandır İngilizlerin Filistin'de Araplardan daha çok Yahudileri tercih ettiklerinden şüphe ediyorlardı. Balfour bildirisi, sendikası, bir bankası, bir üniversitesi ve hatta Haganah adıyla bilinen bir Musevi askeri birliğiyle bir Musevi devleti kurulmasını harekete geçirmeye yardımcı olmuştu. Araplara göre Balfour sadece Musevi devletinin Filistin'de yaşayan Musevi olmayan toplumların sivil ve dini haklarını etkilemeyeceğini bildiriyordu. 1935 yılının sonbaharında İngiliz otoriteleri silah kaçakçılığı yapan bir Siyonist grubu ortaya çıkarttığı halde faillerini bulamadığı ve ceza veremediğinde Arapların İngilizlere olan güvensizliği derinleşmiş ve Şeyh el-Kassam isyan başlatmıştı. Sadece silahla ayaklanmanın Araplara özgürlük getirebileceğine inanıyordu. İngilizler, Kibus'taki iki yangın bombasındaki ölümlerin ve diğer cinayetlerin sebebinin el-Kassam'ın çetesi olduğundan şüpheleniyordu. Şeyhi yasa dışı ilan etmişlerdi. Siyonist liderlerse onun bir gangster olduğunu söylüyorlardı. Her iki grup da onun bir terörist olduğu konusunda hemfikirdi. 1935 Kasım'ında İngiliz Büyükelçisine değil, Allah'a ve Peygamber'e itaat et yazan bir bildiri yayınlayan el-Kassam, tepelerdeki mağarasının yakınlarında ele geçirilmiş ve kurşuna dizilmişti. Eşkıya polis tarafından çökertildi diye duyurulmuştu bir İngiliz haberinde. Filistinli Araplar, kışı ilk Filistinli şehitleri için yas tutarak ve önlerindeki uzun savaşa hazırlanarak geçirdiler. Çarşamba akşamı 15 Nisan 1936 yılında Ahmet ve arkadaşı Bay Benson Soli, El Ramla'da toprağı kazmaya karar verdiklerinde karışıklık başladı. Şehrin 25 mil kuzeyindeki yolda arabayla Kuzey Filistin'e geçmek isteyen iki Yahudi, sonradan İngiliz otoritelerinin Arap eşkıyaları olarak tanımladıkları kişiler tarafından alıkonuldular. Araplar, Yahudileri soydular, sonra vurdular ve öldürdüler. Bir sonraki gece Tel Aviv yakınlarında iki Arap, Musevi suikastçılar tarafından öldürüldü. Bundan sonraki günlerde Yahudiler Arap kamyonlarını taşladılar ve Araplar tarafından işletilen dükkanları yağmaladılar. İki Arap'ın Tel Aviv yakınlarında Yafa'da öldürüldüğü haberi gibi asılsız söylentiler yayıldı. Araplar şiddetle karşılık verdiler. Saldırılar, misillemeler ve karşı misillemeler başlamıştı. İngilizler Yafa ve Tel Aviv'e takviye askeri güçleri getirdiler ve olağanüstü durumu ilan ettiler. Sömürge otoriteleri katı sıkı yönetim ilan etti. Yahudileri ve Arapları tutukladılar. Arama izni olmadan evlerini aradılar ve mektuplara, telgraflara ve gazetelere sansür uyguladılar. Bu arada Arap gerillalar Filistin'deki kasaba ve köylerde isyanlara üs olarak hizmet verecek milli komiteler kurdular. Filistin'deki siyasi partilerin Arap liderleri, genel greve ve Musevi ürünlere karşı boykota çağıran Kudüs müftüsü Hacı Emin el-Hüseyni'nin başkanlığında Arap Yüksek Komitesi'ni kurdular. Filistin'de Müslüman toplumu temsil etmek üzere İngilizler tarafından görevlendirilen müftü, eski koloni işverenlerine karşı sırtını dönmüştü. Onun başkanlığındaki Yüksek Arap Komitesi, Musevi göçlerinin durdurulmasını, Yahudilere arazi satışlarına bir son verilmesini ve tek bir devlet olmaları adına İngiliz mandasının sona erdirilmesini talep ediyordu. Karelik kefiyeleri veya başlarına sardıkları başörtüleriyle Arap savaşçılar tepelerden vuruyorlardı. İngiliz kuvvetlerine ve Musevi kibuslarına ateş açıyorlardı. Fedailer olarak bilinen isyancılar telefon ve telgraf hatlarını kesiyorlar, su hatlarını sabote ediyorlar, köprüleri mayınlıyorlar, ormanları yakıyorlar, trenleri raydan çıkartıyorlar ve İngiliz müfrezelerini pusuya düşürüyorlardı. Cinayetler ve diğer zulümler silahlı terörist çeteler tarafından tüm ülkeye yayılmıştı diye bildiriyordu majestelerinin hükümetine gönderilen rapor. İngiliz bölükler elektrikli coplarla yeni cephane ve yeni taktiklerle karşılık veriyorlardı. İsyancı olduklarından şüphelendiklerinin ve onların ailelerinin taş evlerini yıkıyorlardı. Bu ilk yıkımlar sık duyulan patlamalar ve evlerin yıkılırken çıkardıkları gürültülerle noktalanacaktır. Komşular bu sesleri duyduklarında şaşırmasın, aldanmasın ve korkmasınlar diye uyarıyordu bir İngiliz bildirisi. 1936'nın yazında tüm Hayri kabilesi diğer El Ramla sakinleri gibi yıllık Nabi Salih Festivali'ne hazırlanıyorlardı. İsyanlara ve İngiliz baskılarına rağmen Filistin'in her yerinden binlerce Arap, Peygamber Muhammed'in gelişini önceden bildiren peygambere saygılarını sunmak üzere geliyorlardı. Filistin'deki her şehirden bir delege Nabi Salih'teki eski camiye gelip şehir bayraklarını dikecekti. Kadınlar El Ramla'daki türbesinde doğurganlıkları ve daha sıhhatli olmaları için dua etmeye gitmişlerdi diye hatırlıyordu Ahmet ve Zekiye'nin kızı hanım. Şarkı söyleyip dans edecekler, dua edecekler ve piknik yapacaklardı. Bu yılın önemli bir olayıydı. Anlaşmazlık haberleri aileye zaman zaman ulaşıyordu. İsyanlar vergiyi zorunlu kılıyordu. Birçok Musevi çiftçi ürünlerini ve hayvanlarını pazara götüremiyorlardı ve götürmeye çalışanlar çoğunlukla saldırıya uğruyorlar ve hayvanları öldürülüyordu. Su projeleri durdurulmuştu çünkü araştırma yapan ekipler saldırıya uğruyorlardı. Kırsal kesimlerdeki gerillalar vurkaç taktiği uyguluyorlar, İngiliz devriyelerini ateş ediyorlar, bazı durumlarda yakınlardaki köylere çekilip kadın taklidi yapıyorlardı. Bir İngiliz raporu öfkenin önemini vurgulamıştı. Sömürge bölükleri her yönden ateş altında kalıyorlardı. Ancak düşman bölgesini silahsız, barışçı çoban ve çiftçilerin yaşadığını düşünüyorlardı. 12 Ağustos'ta İngiliz bölüğünden bir grup, Beysan'da yıkanırken kalabalık silahlı bir Arap çetesi tarafından sürpriz bir baskına uğramıştı. Maalesef Lewis silahları sıkıştı ve nöbette olanlarsa Lewis silahları ve bazı tüfekleri ele geçirmeyi başaran çete tarafından öldürüldü. İsyan, Siyonistlere bir uyarıydı. Bir tarafta yıkıcı güçler, çölün güçleri ortaya çıkmıştı diye bildirmişti Haim Weizmann. Ve diğer yanda medeniyetin güçleri ve binaları aynen duruyordu. Çölün medeniyete karşı eski bir savaşıydı ama biz durdurulmayacaktık.